Merhabalar. Kitabına göre burası. Bu hafta çekiştirme kısmında size bir sürprizim var. Ama önce inanılmaz hayran kaldığım kitabı her zamanki gibi bir özet geçeceğim. Bu kitap Agado Kristof'un kitabı. Aslında kitap üçleme. Yani Büyük Defter, Kanıt ve Üçüncü Yalan diye üç ayrı kitaptan oluşuyor ama yani bu üçleme deyince gözünüzde çok kalın bir şey canlanmasın. Ortalama bir kitap. Yazar kitapları birer sene arayla yazmış. Bu biraz önemli çünkü bazı yerlerde kopukluk olduğunda bunun sebepleri var. Bunu en son anlayacaksınız. Ama dinlerken bunun 3 kitap olduğunu bilerek dinleyin. Ben bu kitabı gerçekten inanılmaz beğendim. Yazar Macar bir kadın, Agado Kristof. İlk defa Macar birinin yazılarını okuyorum. Yani burada ülkelerin, yazarların önemi var. Bunu her seferinde yok bu yazar Amerikan, şu yazar böyle falan diye size söylüyorum. Çünkü bunlar doğdukları yer, büyüdükleri yer yazmalarında ve hikayelerinde çok büyük etken. Macar olmasının da etkenlerinden birini okurken anlayacaksınız. Kitapta zaman kavramı veya yer bilgisi yok. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Yani şehirler falan var ama şehirlerden de büyük şehir, küçük şehir olarak falan bahsediyor. Yani herhangi bir gerçek zaman dilimi ya da gerçek ülke yok. Bu tamamen kurgu bir savaş dönemi de olabilir ama sizin hayal gücünüzle sizin bağdaştıracağınız bir savaş dönemi de olabilir. O savaş döneminde, savaşın böyle zirve dönemlerinde, yani bombaların koptuğu, kıyametlerin koptuğu dönemde hikayenin de başlangıcı bir annenin ikiz çocuklarını anneannelerine bırakmasıyla, küçük şehirde yani bir köye, bir kasabaya çocuklarını bırakmasıyla başlıyor. Çünkü onlar şehirde büyüyor ve şehir çok karışmış ve kocası da savaşçı, gazetecisi olduğu için savaşa gitmiş. Yani oralarda röportaj yapmaya gitmiş. Kadın tek kalmış ve çocuklara bakamıyor ve büyük şehirde sürekli bombalar patladığı için onları hani köy gibi bir yerde anneannelerinin yanında daha mutlu olacaklarını düşündüğü için oraya bıraktı. Anneanne başta bunlara çok kötü davranıyor ve aslında bunları istemiyor da. En başına çocuklarını verme falan diyor ama kadın diyor ki işte ben sana sürekli para yollayacağım. Sana eşyalarını getirdim. Eşyaları hazır. Zaten bunlar çalışkan çocuklar. Sana dert olmazlar falan filan diye. Zorla anneanneye bırakıyorlar. Erkek ikiz kardeş bunlar. Çocukların aslında biz Büyük Defter yani ilk bölümü, yani ilk kitabı hatta, çocukların ağzından dinliyoruz. Çocukların bildiğimiz bir deftere notları aslında bu. Ve bu yüzden anlatım inanılmaz basit. Özellikle ilk kitapta, ilk bölümde yazarın anlatımı bazen sinir bozucu derecede basit. Yani şöyle ki, yürüdüler ve ayaklarına taş takıldı. Eğilip ayaklarına baktılar. Tarzı çok çok basit bir anlatımları var. Hani bazen sinir bozsa da bunun da sebebini ileride anlayacaksınız ve ileride anladığımız nokta da şu aslında. Bunu çocuklar yazıyor. Yani bir çocuk zaten ne kadar derin yazabilir? Basit yazacak zaten. Olay tamamen bu. Ama bazen okurken gerçekten sinirinizi bozabiliyor. Anneannelerinden cadı diye bahsediyorlar. Aslında bütün o kasaba anneannelerinden cadı diye bahsediyor. Çünkü eskiden kocasını zehirleyerek öldürmüş. Bu çocuklar dediğim iki kardeş de o zamanlar daha 5-6 yaşındalar. Yani gerçekten çok küçükler. Milletin cadı dediği annelerinden onlar da pis, kokulu, başörtüsünü çıkarmayan falan diye bahsediyor. Yani aslında baktığınızda gerçekten dönemin cadılarından biri belki de yani. Bu çocuklar bu arada savaş döneminde yaşıyor. Hani savaş döneminde hayatta kalmaya çalışan çocuklar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Neden çıkarmayayım? Çünkü çocuklar kendi kendilerine oyunları nasıl biliyor musunuz? Yani bunlar, bu çocuklar, bu ikiz kardeş oyun oynamıyor. Antrenman yapıyor. Nasıl antrenmanlar derseniz hani acı hissetmemek için birbirlerini dövüyorlar. Ya yani sırayla birbirlerini dövüyorlar ki acı hissetmemeyi öğrenmek için. Hani acıya katlanabilmek için. Ve bu sadece hani fiziksel boyutta değil. Birbirlerini ana avrat sövüyorlar. Sırf mental olarak da hani milletin hakaretlerinden etkilenmemek için. Bu arada sadece hakaret olarak değil. Ondan sonra da bu bölümü tamamladıklarında birbirlerine güzel sözler söylüyorlar ki onlar da onları yine etkilemesin. Yani onlara gelen sevgi sözcükleri de onları kandırmasın diye böyle bir alıştırma yapıyorlar. Bazen anneanne bir uyanıyor, çocuklara bir bakıyor, çocuklar yerde hareketsiz yatıyor. Cevap vermiyor kimseye. Üzerlerine su döküyor, yine ayaklanmıyorlar. Hani çocuklar hareketsiz kalma antrenmanı yapıyor. Çocuklar hayatta kalmak için absürt derecede antrenmanlar yapıyor. Ki bunlar savaş döneminde baktığınızda çok etkileyici bir olay. Ve bunlar gerçekten böyle bir ayrılmaz ikililer ve bir süre sonra bunlardan köydeki tüm gençler de korkuyor. Çünkü arsız gibi dayak yiyorlar ama çocuklar hiçbir şey olmuyor. Geri devam ediyorlar ve duygusuz gerçekçi bir iki karakter bunlar. Nasıl duygusuz gerçekçi bir karakter? Mesela aralarında kompozisyon yazıyorlar. Ama kompozisyonun kuralı şu: o gün ne yaptılarsa gerçekten olan şeyi yazıyorlar. Hiçbir şekilde yalan bilgi, yanlış bilgiyi dahil etmiyorlar. Mesela anneanne cadı. Bu kime göre cadı mesela? Bu yanlış bir bilgi değil mi? Bu tamamen doğru olmayan bir konu. Kime göre, neye göre çünkü. Ama anneanneye cadı diyorlar. Bu doğru. Çünkü anneanneye cadı diyorlar. Evet. Yani tamamen bunun gibi örnekler, bunun gibi yazıyorlar. Kesin yargıların olduğu cümlelerle günlerini anlatarak kompozisyon yazıyorlar ve kendilerini o şekilde de eğitiyorlar ayrıyetle. Ve bu ilk bölüm genelde bizimkilerin, bu arada adları Lucas ve Klaus, bunların birbirini yetiştirme tarzını yaptıkları etkinlikleri, alıştırmaları anlatıyor bize ilk kitap genelde. Ve bunlarda gerçekten çok absürt şeyler var. Hadi tamam birbirlerine hakaret etmeyi falan geçtim. Birbirlerine dövmeyi geçtim. Körlük ve sağlık alıştırması yapıyorlar. Yani bunu nasıl yapıyorlar? Atıyorum Lucas gözlerini kapıyor. Klaus da kulaklarını kapıyor. Böyle hayatta kalmaya çalışıyorlar. Görmeyen duyuyor. Duymayan görüyor ve bir şekilde iletişim kurup birbirleriyle bir günü öyle geçirmeye çalışıyorlar. Çünkü ileride buna ihtiyaçları olabileceğini düşünüyorlar. Çünkü savaş dönemindeler. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Mesela öldürme antrenmanı da yapıyorlar. Zaten duygusuz gibi çocuklar, yani çok soğukkanlı çocuklar. Hayvanları öldürerek, yılanları, tavşanları öldürerek, keserek kendilerini öldürmeye de alıştırıyorlar. Çünkü tamam öldürmek belki aldın bıçağı soktun çok kolay bir eylem ama onun psikolojisiyle bakalım nasıl başa çıkacaksın. Maçları bunları da öğrenmek. Bu arada anne de çocuklarına para yollamaya devam ediyor ama anneanne gelen parayı asla çocuklara vermiyor. Ve bir süre sonra annesinden gelen parayı alamadıklarını fark ettiklerinde gelen postacıdan zorla alıyorlar. Adamı tekmeleyip yere düşürüp zorbalıkla alıyorlar. Yani aslında o yaşlarda çocukların buna evrilmesi, çünkü anneanne bunlara gerçekten eziyet ediyor. Sürekli çalıştırıyor. Odun kestiriyor, çimleri biçtiriyor, yemek yaptırıyor, temizletiyor. Yani aklınıza gelebilecek, köyde gelebilecek tüm işleri bunlar yapıyor. Ama gerçekten zeki çocuklar. Mesela balık tutuyorlar ama gidip mızrakla ya da oltayla balık tutmuyorlar yani. Oraya bir düzenek koyuyorlar ve balıklar onlara geliyor. Yani gerçekten de çok başarılı, aslında çok zeki çocuklar bunlar. Savaşın sonlarına doğru annelere geliyor ve anneleri geldiğinde elinde küçük bir kız çocuğu da var. Ama çocuklar, yani ikizler, annelerine gitmek istemiyorlar. Anneanneyle kalmak istiyorlar çünkü o hayatı benimsemişler ve okula gitmemek için de o alıştırmalarından gelen sağır ve kör taklidi yaparak okula gitmiyorlar. Bunlar hani engelli belgesi alıp okula gitmiyorlar. İşte bunlar gitmemek için diretiyor. Anne bunlara yalvarıyor. Hadi gelin, hadi gelin falan diye. Çocuklar da ısrarla biz gelmeyeceğiz. Burada mutluyuz falan diyor. Anneanne de çocuklardan o dönem, çünkü arada bir zaman da geçmiş, çok mutlu. Çünkü her işlerini yapıyorlar ve çocuklar gerçekten çok çalışıyor. Anneanne de istemeyerek aldığı çocukları vermek istemiyor. Ve tam bu muhabbet olurken bir havan topuyla annelere ölüyor. Bunu gülerek söylememin sebebini ileride gerçekten anlayacaksınız. Yani bir annenin ölmesi komik değil ama anlayacaksınız. Sonra anneler öldükten sonra annelerinin ve küçük kız kardeşlerinin iskeletini söküp tavan arasına asıyorlar. Yani bu çok mantıklı bir olay değil. Bunun hakkında konuşacağız. Sonra anneanneleri de ölüyor. Yani bu ev bunlara kalıyor, bunlar baş başa kalıyor. Bir sürede böyle hayatta kalmak zorundalar. Ama kıyafetleri çok pisleniyor ya da kış geldiğinde işte kalın ayakkabılar olmadığı için zorluk çekiyorlar. Yani hayatları gerçekten çok başarılılar bu arada. Gerçekten çok şey başarıyorlar ama bazı alanlarda da çok geri kalıyorlar. Çünkü çok eksikleri oluyor. Bunlara yardım eden bir papaz var ve papazın hemşiresi var. Bunlar çok iyi anlaşıyorlar. Hemşire bunları yıkıyor. Bunların kıyafetlerini yıkıyor. Gerçekten bunlara çok iyi davranıyor. Hani aslında bizim ikizlerin bazında gerçekten kutsal önemli biri olması lazım. Ama bizim ikizler sırf hemşire birine ekmek vermediği için, savaştan kaçanları gördüğünde onlara ekmek vermediği için kötü bir insan olduğunu düşünüp kadını öldürüyorlar. Tabii onların yaptığı belli olmuyor. Patlatıyorlar çünkü, ama yani mentalitelerini anlayın diye söylüyorum. Bunlar bu şekilde hayatına devam ediyor. Hatta bazen meyhanede mızıka çalarak, şarkı söyleyerek para falan kazanıyorlar. Hayatlarından aslında memnunlar. Ama bir gün baba geliyor. Babaları geliyor. İşte anneniz nerede, siz ne yapıyorsunuz, neredesiniz falan diye. Bunların yanına duruyor. Ve diyor ki kaçmamız lazım. Savaş çok kötü. Gelin diyor, kaçalım. Ben kaçacağım diyor. Bunlar diyor ki baba biz kaçmayız. Ama diyor sana nereden, nasıl sınırın, nasıl geçebileceğini her şeyi anlatırız. Çünkü biz burayı çok iyi biliyoruz diyor. O da tamam diyor, bana yardımcı olun yeter. Tabii bunlar babalarının cebindeki her şeyi alıp yakıyor. Hani bir kanıt olmasın diye. Çünkü aslında sınırın zorluklarını biliyorlar. Olan mayınları, telleri, işte gözetçilerin hangi saatlerde olduğunu falan her şeyi biliyorlar. Ve biri evde, eve bakmak zorunda. Çünkü bu onların evi. Biri evde kalıyor. Biri babasını sınırdan geçirmeye gidiyor. Ve babası sınırda patladığında arkasından geçip gidiyor. Yani babası da sınırda ölüyor. Ama ikizler bu şekilde ayrılmış oluyor. Biri başka bir ülkenin sınırına geçmiş oluyor. Biri o evde, anneannenin evinde. Sınırı geçen Klaus, köyde kalan Lucas. Bu da önemli biraz. Lucas kardeşi gittikten sonra çok ağır bir depresyona giriyor. Yemiyor, içmiyor. Tabii bahçe işlerini aksatıyor. Meyhaneye gidip para kazanmıyor. Çünkü ayrılmaz bir bütünler kardeşiyle, ama yalnız kalıyor. O arada da Yasmin diye bir kadını buluyor. Kadın köyün kenarında, derenin kenarında oğlunu boğacakken Lucas onu görüyor. Ve kadın diyor ki oğlumu boğmak istiyorum ama yapamıyorum. Lucas diyor ki istiyorsan ben boğabilirim. Yani kendilerinin nasıl bir duruma soktuklarını, kendilerini nasıl büyüttüklerini, hangi kafada olduklarını iyi anlayın. Hiçbir şey bilmediği, hiç tanımadığı, hiçbir şey hissetmediği birini sırf başkası istiyor diye boğabiliyor yani. Ve aslında o küçücük bir çocuk. Sonra kadın vazgeçiyor boğmaktan. Sonra Lucas diyor ki istiyorsan evin yoksa yurdun yoksa gel biraz bende kalabilirsin diyor. Ben tek başıma yaşıyorum diyor. Problem değil diyor. Kadın da bunu kabul ediyor. Ama o sırada bunlar bir süre böyle yaşadıktan sonra aslında biraz evlilik hayatı gibi yaşamaya başlıyorlar ve çocukla Lucas da çok iyi anlaşıyor. Ama bazen çocuğun Lucas'a karşı çok derin tepkileri, çok saçma tepkileri olabiliyor ama yine de iyi anlaşıyorlar, hep beraberler. Bildiğiniz bir evlilik hayatı gibi düşünün. Ama Lucas Clara ile tanışıyor kütüphanede ve aslında onu istiyor. Clara'yı istiyor yani, onunla sevgili olmak, onunla yaşamak istiyor. Geceleri sürekli onun yanına gidiyor. Gündüzleri çocuğa bakıyor. Yani çocuğa karşı da bir sorumluluk duygusu var. O arada da Clara oranın doktoruyla görüşüyor. Onunla bir ilişkisi var. Lucas bunu öğrendikten sonra gidiyor doktoru tehdit ediyor. Yani Clara ile görüşmeye devam edersen, buradan gitmezsen devamını siz anlayın. Sonra Clara ile baş başa kalıyor. Çünkü adam gidiyor ve Clara'yı terk etmiş oluyor. Yani istediğini aslında Lucas erişiyor. Yani istediğini elde etmek için izlediği yollar, yaptığı hareketler falan aslında biraz insanlık dışı. Yasmin'in oğlunun adı da Matias. Matias sakat bir çocuk. Bacaklarında bir problem var. Diğer İnsanlar onun yaşındakiler gibi güçlü değil mi ya da geç yürüyor onlardan. Yani sakatlıklarla uğraşan bir çocuk. Onunla ilgileniyor. Çocuğu da gerçekten kendi çocuğu gibi büyütüyor. Bakıyor, ilgileniyor. Ama geceleri Clara da, gündüzleri Matias'la falan gibi bir ortamda buluyor kendini. Sonra bir gün Yasmin gidiyor. Matias'ı ona bırakıyor. Büyük şehre gidiyor. Matias büyük depresyona giriyor. Beni bıraktı gitti falan filan diye. Ama Lucas gerçekten ona babalık yapıyor. Hani gidebilir, biz beraberiz, beraber yaşarız, ben sana bakacağım falan diyor ve onun için anneannenin evini bırakıyor. Yani ikiziyle büyüdüğü, onun için o kadar kıymetli olan evi bırakıp kitapçının evini satın alıyor. Ve orada kitap işi yapmaya başlıyor. Yani aşağısı kitapçı, üstünde kendileri yaşıyor, o işi yapmaya başlıyor. Matias inanılmaz kıskanıyor insanlarda. Yani sadece onunla olsun, sadece ona baksın istiyor ama Lucas da öyle biri değil. Hem Clara var, sonra Clara da gidiyor tabii. Hem gördüğü başka insanlarla ilgileniyor. Geceleri bazen meyhanelerde takılıyor. Yani köyde herkes tarafından tanınan ve sevinen biri aslında. Çünkü küçüklüğünden beri orada. Ve herkes onun böyle garipliklerine falan alışmış. Sonra bir gün Lucas başka bir çocukla ilgilendiği için Matias inanılmaz derecede kıskanıp intihar ediyor. Matias intihar ettikten sonra Lucas kendini kaybediyor. Mezarlıkta falan yatmaya başlıyor ve bir süre sonra Matias'ın da iskeletini çıkarıp annesiyle kız kardeşin yanına koyuyor. Yani Matias'ı da kendi ailesinden görüyor. O dönemde de Lucas ortalıktan kayboluyor. Savaşın sonuna gelmiş oluyoruz o dönemde de. Savaş başka şehirlere kaymış oluyor. Aslında bunların yaşadığı yerde savaş bitmiş oluyor. Üçüncü kitaba geçtiğimizde, üçüncü kitabın adı Üçüncü Yalan. Bu kitaba geçtiğimizde aslında her şeyin gerçekten yalan olduğunu anlıyoruz. Aslında sınırı geçen Lucas ve Lucas anneannenin evinde, aslında anneanne de anneannesi değil, o evde büyüdüğünde, anne babasından ayrıldığında ikiziyle beraber ayrılmıyor. İkiziyle beraber bir eve yerleşmiyor. Aslında tek başına yerleşiyor. Lucas da bunu anlatamadığı için, kurgu olarak ikizini hep yanında gördüğü için, öyle hissettiği için bunu aslında kitaba yazdıkları, bizim şu ana kadar öğrendiğimiz her şey aslında bir yalandan ibaret. Yani aslında o antrenmanları evet Lucas yapıyor ama tek başına yapıyor. Sessiz sağırlık antrenmanı yapıyor ama yanında kör biri olmadan yapıyor. Yani ikizi aslında hiçbir zaman yanında değil. Şu ana kadar okuduğumuzda biz 12-13 yaşına kadar beraber geldiklerini görüyoruz ama aslında gerçek hayatta Lucas ikizinden 4 yaşında falan ayrılmış. Onun sebebi ise yine savaş döneminin başlangıçlarında babası "Ben savaş muhabiriyim, savaş başladı, benim gitmem gerekiyor" diyor ve çocuklarıyla vedalaşıyor. Sonra karısıyla baş başa kaldığında, yani bizim Lucas'ın annesiyle baş başa kaldığında, "Ben" diyor, "başka bir kadına aşık oldum, ben" diyor, "Antonio'ya gideceğim, onunla da bir çocuk bekliyorum, onunla da mutluyum, lütfen" diyor, "hani aşırı tepki verme, bunları bilmek senin de hakkın" diyor. Ama Lucas'ın annesi, yani Klaus'un annesi, bizim ikizlerin annesi kafa yiyor ve adamı öldürüyor, adamı sıkıyor, ateş ediyor. Ama o sırada bunu dinleyen Lucas'a da mermi geliyor ve Lucas'ın da sırtından vurmuş oluyor annesi. Lucas o sonra hastaneye falan götürülüyor. Annenin elinden alınıyor çünkü anne vurmuş. Annenin elinden alınıyor, hastaneye falan götürülüyor ve hastaneye bomba düşüyor. Hastaneye bomba düştüğünde de Lucas'ın anne babasını bulamadıkları için Lucas'ı aslında köyde bir kadının, yani anneannenin evine bırakıyorlar. Aslında Lucas 4-5 yaşından itibaren tanımadığı bir kadının evinde büyüyor. Lucas anneannenin evine gittiğinde tabii vurulduğu için sakat da kaldı. Burada Matias'ın da sakat olduğunu size hatırlatırım. Ufak bir benzerlik. O dönemde Lucas anneannenin evindeyken Klaus da senelerce babasının yeni karısı olacak Antonio ile beraber kalıyor. Antonio'nun da işte babasından olan yeni kız kardeşi doğuyor, Sara. Ama Klaus Sarah'la kız kardeş ilişkisinden çok farklı bir yönde eğilimi var Sara'ya. Antonio da bunun farkında ama çok küçük oldukları için hiçbir tepki vermiyor. Ve senelerce gerçekten Klaus'u da kendi oğlu gibi büyütüyor. Üçüncü kitaba geçtiğiniz, yani kitabın sonlarında, son bölümünde gerçekten kafanız inanılmaz karışıyor. Çünkü bir aslında Lucas'ın gerçek yaşamını görüyoruz. Yani Bizim şu benim şu ana kadar anlattığım, benim oraya kadar okuduğum her şey aslında Lucas'ın kurgusu. Lucas sınırı geçtikten sonra Lucas sınırı babasıyla da geçmiyor. Rastgele bir adam sınırı geçecekken onunla tanışıp onunla beraber geçiyor. Yani adamı aslında mayına bastırtıp öldürüp Gatora'ya toplayıp kaçmak için bu planı yapıyor. Lucas sınırı geçtiğinde de kendinin başka bir hayatı var. Bizim aslında kalan Lucas olarak bildiğimiz hikayede kalan yok. Giden var. O da Lucas. Yani gerçekten kitabı bitirene kadar bazı şeyler kafanızda oturmuyor. Çünkü dediğim gibi kitapta zaman kavramı da yok. Bazen 15-16 yaşını anlatırken bazen 35-40 yaşını anlatıyor. Ama bütün kitap boyunca 4 ile 50'li yaşları arasında geçiyor. 50'li yaşlarda Lucas bir gün geri dönüyor şehre. O dönemde de Lucas yurt dışında yaşarken kalan olarak Klaus da kardeşinin nerede olduğunu falan hiçbir haberi yok. Kardeşi öldüğü zannediyor. Lucas'ın artık yaşamadığını zannediyor. Antonio ile beraber yaşıyor. Annesi akıl hastanesinde. Sonra annesi akıl hastanesinden çıkıyor. Klaus'u yanına alıyor. Beraber yaşıyorlar ve anne oğlunu öldürdüğünü zannettiği için kafayı inanılmaz derecede yemiş. Klaus'a inanılmaz kötü davranıyor. Atıyorum Klaus kitap mı okuyor? Annesi diyor ki Lucas olsa daha iyi okurdu. Klaus yemek mi yapıyor? Lucas olsa daha iyi yemek yapardı. Evlenemediğini yüzüne vuruyor Klaus'un. İşte Lucas olsa şimdiye evlenirdi, çocuk yapardı, seni hiçbir alta yaramıyorsun falan. Yani Klaus'u hayatı boyunca üzerine baskı kuruyor. Çünkü Lucas'tan bir suçluluk duygusu var annenin ve bu duyguyu bildiğiniz Klaus'tan çıkarıyor. Sonra 50 yaşlara geldiklerinde Klaus bir yazar oluyor, bir şair oluyor. Ama çok bir parası yok, hala annesiyle beraber yaşıyor. Lucas da normal bir hayat sürüp köye geliyor ve ikizini aramaya başlıyor. İkizini aramaya başladığında da büyük şehre gidiyor, geliyor, insanlarla konuşuyor falan. En sonunda bir polisten o isimlerde birinin olduğunu ve bir şair olduğunu, isterse adresi verebileceğini öğreniyor. Ve o adresi alıp ikizinin evine gidiyor. Ve ikiziyle buluşmasından önce size şunu söylemem lazım. Bu 3. bölümün 3. kitabının adı 3. yalan. Lucas sınırı geçerken 3 tane yalan söyledi. Birincisi adını değiştirdi. Adını Klaus yaptı. İkizinin adını yaptı. İkincisi yaşını değiştirdi. Çünkü o zamanlar 18 yaşından küçüktü. Ve bu onun için bir problem olacağı için 3 yaş kendini büyütüp 18 yaşında gösterdi. Üçüncüsü ise sınırı geçerken patlayan adamın babası olduğunu söyledi. Ve bu şekilde o ülkede yaşayabildi. Gelelim buluşmaya. Gerçekten bu ikizlerin buluşmasını o kadar çok istedim ki kitabı okurken. Sürekli bunlar ne zaman buluşacak, bunlar nerede buluşacak, bunlar nasıl görüşecek diye kafayı yedim. Ama işte kitap sürekli aslında mindfuck yapıyor yani. Kitapta gerçek sandığınız şeyler yanlış çıkıyor. Yani kitap gerçekten allak bullak oluyor bir ara okurken. Ve her şey bu buluşmada aslında ortaya çıkıyor. Lucas kardeşinin evine gidiyor. Bildiğiniz üzere Lucas gidendi. Yani 4 yaşına itibaren bunlar ayrı düştüğünde Lucas gidendi. Klaus kalandı. Klaus annesiyle beraber kendi şehrinde kalıyor. Şairlik falan yapıyor. Lucas da başka bir şey. Lucas da 4 yaşına itibaren anneanne adını verdiği kadınla yaşıyor. Sonra sınırı geçiyor falan. Şimdi Lucas kardeşini görünce ben döndüm diyor. Ben kardeşinim diyor. Bir tane defterim var diyor. Sensiz yaşadığım her anı diyor. Ben buraya not ettim. Burada her şeyim var diyor. Hayatımda neler oldu, neler bitti. Kurguyla beraber onu da söylüyor. Çünkü hep seni yanımda istedim diyor. Bununla beraber kitabı teslim ediyor. Diyor ki ben senin kardeşinim diyor. Klaus bunu kabul etmiyor. Sen nasıl benim kardeşimsin diyor. Kimliğine bakıyor. Senin adın diyor Klaus. Benim kardeşimin adı Lucas'tı. Sen benden 3 yaş büyüksün. İkizim olamazsın. Babanın adı da farklı diyor. Lucas diyor ki ben bunları sınırı geçmek için yaptım diyor. Ama Klaus bunu kabul etmiyor. Aslında Klaus karşısındakinin kardeşi olduğunu biliyor. Bunu hissetti, bunu gördü, anladı. Ama kabul etmiyor. Bunun sebebi yok kitapta. Bencesi var. Bencesine dedikodu kısmında geçeceğim. Ama kitap biterken, kitabın sonunda ikizler baş başa geliyor. Muhabbet ediyorlar. Ama Klaus kardeşini kabul etmiyor. Sen benim kardeşim değilsin diyor. Kafayı yedim diyor. Yerleri yumruklayasım geldi. Yani. Lan yıllardır ikizini arıyorsun sen de. İkizin yıllardır seni arıyor. Buluştunuz. Mutlu sonla bitmesi lazım yani. Bu okuduğum kitap inanılmaz iyi bir kitap. Bu kitabın mutlu sonla bitmesi lazım ama bitmiyor. Ve sonra Lucas diyor ki tamam diyor saygı duyuyorum diyor. Ama diyor lütfen bu kitabı oku ve intihar ediyor. Ve kitap nasıl bitiyor biliyor musunuz? Lucas'ın intihar ettiği haberi geliyor Klaus'a. Lucas tren raylarına atlayarak intihar etmiş. Bu haber geldikten sonra Klaus kendi kendine diyor ki yakında diyor dördümüzün buluşacağını düşünüyorum. Anne öldükten sonra devam etmenin bir nedeni yok. Tren iyi fikir. Kitap böyle bitiyor. Ben kafayı yedim. Hemen dedikodu kısmına geçeceğim. Evet geçen hafta da bölüm sonunda söylediğim, bu bölüm açılışında söylediğim gibi bugün size bir sürprizim var. Bu kitabı bana kız arkadaşım önerdi. Nisa ile beraber okuduk. inanılmaz hayran kaldığını kafama soka soka soka soka bana bu kitabı zorla okuttu. Ben de bu arada çok teşekkür ettim. İnanılmaz mutlu oldum işte bana önerdiği için. Yanımda Nisa var. Ne haber?
İyiyim. Sen?
Ben de iyiyim. Kitap hakkında genel bir önce bir yorumunu alalım.
Ya bence ilk okurken beni en çok etkileyen kısmı şu oldu. Her şeyin gerçek olduğuna inanarak okuyorsunuz ilk kitabı ve o kadar basit ki benim sinirimi bozdu. Çünkü ben de bunu bir tavsiyeyle okudum ve bu muydu diyerek okudum ilk kitabını. Üçüncü kitaba geldiğimde kafam inanılmaz karıştı ve bitirdiğimde dedim ki evet gerçekten çok iyi. Yani bu kitaba başlayacaksanız eğer ilk kitabı okurken
biraz sıkılıyorsan,
yani birazcık sıkılıyorsanız biraz şans verin, sabredin ve ikinci, üçüncü kitaba kadar bekleyin. Zaten çok kalın bir kitap değil. O açıdan beni çok etkiledi. Çok basit bir anlatımının olup da insanı bu kadar etkilemesi.
Yani o basit anlatım bu arada bazen beni gıcık etti ama hiç böyle bırakıp okumayayım havasına girmedim. Çünkü gayet bence o basit anlatımın bile bir ruhu vardı yani.
Beni de gıcık etti ama şöyle bir şey, bu kitap bu kadar övülmeseydi ve ben kendim bulup okusaydım ilk kitabı okurken belki sıkılıp bırakabilirdim. Çünkü çok kitap okuyacağım bir dönemde değildim. Ama o kadar övüldü ki devam ettim. Ve gerçekten o övgüleri hak eden bir kitap.
Bu arada Nisa da bu kitabı PDF olarak okudu. Çünkü kitap 3 ay falan boyunca satışta yoktu. Kitap bitirmişler kitabı. Yani ben sonra 3 ay sonra satışa çıktığında internetten 2 saat boyunca kitabı almaya çalıştım. Alamadım. Yani kitap gerçekten zor da bulunuyor bu arada.
Evet evet. Hatta tekrardan basılıyor şu anda. Yeni basılan basım bitti yani.
Tamam, önce sana şunu soracağım. Lucas yerinde olsaydın, 4 yaşında ailenden ayrıldığın halinle nasıl bir hayat sürerdin? Senin kitaptaki Lucas'tan farkın ne olurdu? Ya da Lucas hakkında ne düşünüyorsun?
Ben Lucas hakkında şunu düşünüyorum. Bence Lucas hikayede haklı taraf. Yani çünkü ikisi de 4 yaşında ayrıldı ve Lucas hayatını ikizine bulmaya adadı. Bulamadığı dönemde kendi ismini Klaus yaptı ve onu yeniden bir şekilde yanında taşıdı. Farklı bir şehre gitti, bir hayat kurdu. Sonuçta savaş bitti. İkisi de hayatlarına devam etti. 50-60'lı yaşlarına geldiler. Ve Lucas yine de hayatının son noktasında kardeşini bulmak istedi. Ama Klaus böyle davranmayarak ve onu kabul etmeyerek bence ihanet etmiş oldu. O yüzden Lucas'ın haklı ve Klaus'un tamamen haksız olduğunu düşünüyorum.
Ya tamamen haksız diyemeyiz. Çünkü Klaus da ikizini uzun bir süre öldü olarak bildi. O da onu içten içe hep aradı bu arada. Küçük şehre falan gitti onu bulmaya. Hatta bir bölümde uzaktan onu görüyor ama olduğunu anlamıyor. Ben mesela orada kafayı yemiştim. Git git bu o. Hani git
evet,
bir tanış.
Evet, uzmalarını çok istedim.
Ben. Evet, ben de o an çok istedim. Yani Klaus da tamamen ihanet etmiyor yani.
Ya tam olarak ihanet değil ama sonuçta mesela Klaus'un bence tabii ki hep iki tarafında kendince haklı sebepleri var. Sadece ben Lucas'ı bir tık daha haklı buluyorum.
Ya olan garibim Lucas oldu. Çünkü 4 yaşında hiç tanımadığı bir kadının, yani bize anneanne diye bahsettiği kadını aslında hiç tanımıyor. Hiç tanımadığı bir kadının, hatta katil bir kadının, kocasını öldürmüş bir kadının yanına verdiler. Ve eziyet dolu bir hayat yaşadı. Odun taşıdı, yemek aradı, üşüdü. Anneanne doğru düzgün yemek yapmıyor, kıyafet vermiyor, yıkamıyor, pislik içinde. Yani aslında bütün kitap boyunca eziyet çeken, ezilen bizim gariban Lucas.
Evet.
Ama Klaus öyle değil ki. Klaus babasının yeni karısıyla beraber aslında rahat bir hayat yaşıyor. Savaş döneminde olmalarına rağmen. Yani küçük kasabada sınırda olduğu için savaşta da daha içli dışlı. Savaşta olup biteni de daha net görebiliyor. Ve kendini korumak için belki de sürekli bize anlattığı gibi kitapta ikizi yanındaymış havası verdi kurgularında. Ama Klaus çok daha rahat hayat sürdü yani. Ben
zaten
o da çok gıcık oldum.
En basitinden en azından bir aile hayatı, bir tık daha aile hayatı yaşayabildi ve yabancı birilerinin yanında değildi. Annesiyle yaşamaya devam etti
ve
sonrasında.
Ve amelelik yapmadı yani.
Evet. Ama Klaus'u haklı yapan sebeplerden biri de şu bence. Bir tık haklı yapıyor tabii. Annesiyle yaşadığı ve annesi sürekli Lucas'tan bahsettiği için içten içe bence Lucas'a karşı bir kıskançlığı var ve Lucas bir gün geri dönerse annesinin ilgisini kaybedeceğini düşünüyor. Hatta o yüzden buluştukları gün kitabın sonlarına doğru annesi uyanmasın diye evdeyken televizyonun sesini
görmesin
açıyor.
Diyor.
Lucas gitsin bir an önce diye elinden geleni yapıyor ve kabul etmiyor. Bunun sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir noktada haklı olabilir annesine bağımlılığı konusunda ama yine de kardeşini reddetmesi tamamen mantıksız yani.
Ama zaten şimdi Klaus iyi hoş büyüdü, bir ailenin yanında büyüdü falan diyoruz ama Klaus da hiçbir zaman hayatından memnun olmadı. O da aslında kendince Lucas kadar belki fiziksel olarak yorgun bir hayat yaşamadı. Mental olarak o da çok yorgun bir hayat yaşadı. O da gerçekten sürekli kardeşini o da düşündü. O da babasının, annesinin babasını öldürmesinin şokuyla büyüdü. Hiç tanımadığı bir kardeşiyle büyüdü. Hatta kardeşine aşık oldu.
Ve o da savaşın etkilerinden.
O da, bunlar da hep savaş. Yani bu tamamen aslında iki tarafın da psikolojik olarak ne durumda olduğunu anlamamız lazım. Ben mesela çok garipsedim kardeşine aşkı yani. Babası yeni bir kadından çocuk yapıyor. O kadınla beraber yaşıyor. Hatta o çocuğu da aslında Klaus büyütüyor.
Hı hı.
Ama ona karşı hep içinde bir aşk duygusu var. Mesela bu neye bağlanabilir ki? Sonuçta ensest yani.
Hı hı.
Bunun savaşın etkisinin dışında belki de ikizine olan özleminden dolayı yeni kardeşin o kadar sarıldığı içindir o zaman.
O da olabilir tabii ki. Ya çok fazla çıkarım yapılabilecek nokta var kitapta. Ama beni en çok etkileyen kısım şu oldu. Yani zaten belli olarak terk edilen taraf Lucas. Çünkü ailesiyle büyümedi hayatının sonuna kadar. İntihar ettiğinde bile yanında kimse yoktu. En çok etkileyen kısmı şu. Yazdığı kurguda annesinden ve babasından intikam almak için annesini havan topuyla evet. öldürmesi ve babasını mayına basarak öldürtmesi. Bu kısımda ilk okurken bana çok gerçek dışı geldi. Çünkü gerçek değil aslında. Kurgu tamamen.
Ben okurken gerçek sandım.
Ya ben de gerçek sandım ama mantık olarak şey geldi. Yani bu kadar da canileşmiş olamazlar artık. Hani iskeletini çıkarması vesaire falan. Ama aslında bunları okuduğunuzda 3. kitapta hepsinin bir intikam olduğunu anlıyorsunuz. Ve bu kısmı beni mesela kitabın en çok etkileyen kısmı oldu.
Evet yani kurgusunda aslında yaşamamış şeylerle anne babasından kendince intikam alıyor.
Evet.
Ama belki annesinin, bu arada kitapta şu tam net değil. Annesinin onu vurup vurmadığını, yani sonuçta vurulduktan sonra bir sağlık merkezine gidiyor. Anne babasından ayrı. Babası öldü zaten. Annesi akıl hastanesine gidiyor. Ya orada zaten çocuklar da çok kötü davranıyor bu arada. O sağlık merkezinde onunla beraber başka çocuklar da var. Hıncını zaten orada ailesine olan hıncını çocuklardan da alıyor.
Aynen.
Yani zaten bence her şeyin farkında. Babasının da öldüğünün farkındaydı. Ama yine de kurguda onlardan intikam alması psikolojik olarak ve bu kadar aslında mazoşist bir karakter yaratması çok enteresan. Çünkü bildiğiniz beni öldürür müsün diyen kişiyi öldürecek bir halde.
Hı hı. Zaten iç dünyası bu bence. Yazdıkları tamamen bunu yansıtıyor. Ve kitapta şunu da söylüyor. Gerçekte olanlara yazmaya cesaret edemediğim için olmasını istediğim gibi yazdım diyor.
Evet. Yani yaşamak istediği şeyleri yazdı. Bu zaten bu konuda hemfikiriz ama bir de şöyle bir durum var. Mesela kurgusunda Matthias diye bir karakter var.
Hı hı.
Matthias bizim aslında kurguda kardeşinin kurgusu var gibi. Yani kurgu içinde kurgu da var kitapta. O yüzden kitap bazen gerçekten çok kafa karıştırıyor.
Hı-hı.
Yani bizim Lucas'ın kurgusunda sınır dışına Klaus gidiyor ya. Hı-hı. Lucas kalıyor. Aslında sınır dışına giden gerçek hayatta Lucas. O yüzden kanıt bölümünde kardeşinin yaşamasını istediği hayatı yazıyor.
Hı-hı.
O hayatta da Matthias diye bir karakter yaratıyor. Ve kardeşi Matthias'ı kendi çocuğu gibi büyütüyor.
Hı-hı.
Ama Matthias baktığınızda o da bizim Lucas gibi bir deftere notlar alıyor. Hayatını bir deftere yazıyor. Büyük deftere. Ve sakat. Bacaklarından sakat. Burada da kendiyle benzerliği ön planda.
Üstelik yani şu da ufak bir benzerlik. Matthias da ilgi göremediği için intihar ediyor en sonunda.
Evet yani. Bu da ama daha intihar etmeden
evet, bir belli. Evet etmeden yazdı. Ya
belki de evet, Lucas hayatının intiharla biteceğinin farkındaydı.
Olabilir. Ya belki de buna karar vermişti yazarken çoktan.
Yani belki de gerçekten bir de şöyle kardeşini aramaya gittiğinde de kaçak olarak gidiyor. Çünkü artık başka bir devletin vatandaşı. Lucas eziyet çeken, Klaus kısmen daha iyi yaşayan. Bunda hemfikiriz ama kitabın ana kahramanı aslında Lucas. Yani Klaus'un gerçek hayatıyla alakalı, Klaus'la alakalı bir şeyleri sadece son kitapta görüyoruz. Yani biz bütün kitap boyunca aslında Lucas'la içeceğiz. Lucas yerinde olsan senin yapmayacağın, yapamayacağın, değiştirmek istediğin şeyler ne?
Açık konuşmam gerekirse benim değiştirmek istediğim hiçbir şey yok kitapta.
Ama sen olarak bak.
Yani ben olsaydım ben de kardeşimi arardım Lucas gibi ve intihar etmezdim mesela. Ben ne bileyim daha çok çaba sarf ederdim ama onların yerinde olmadığım için yaşadıkları psikolojik sıkıntıları tabii ki tam anlamıyla hani düşünemiyorum.
Kendine ama empati kur. Ben mesela hiç tanımadığım bir ailenin yanına verilsem, anneannenin yanına verilsem
evet, ben herhalde çökerdim yani depresyona girerdim ve mahvolurdum.
Ben de mahvolmaya geç. Lucas anneanneye inanılmaz derecede yardım ediyor. Her işini yapıyor kadının. Ben çok daha agresif bir şekilde büyürdüm. Hani sonuçta kardeşim var, göremiyorum. Babam ölmüş, annem beni vurmuş. O psikolojiyle beni hiç tanımadığım birinin yanına veriyorlar ve bir sürede ben sağlık merkezinde kalmışım. Hiç tanımadığım insanlarla yine. Ben anneanneye anneanneye bir yerden sonra bir sevgi var. Anneanneye bir yerden sonra bir el üstünde tutma var. Öldüğünde çok üzüldü mesela. Ben tamamen anneanneye nefret olarak büyürdüm diye düşünüyorum. Çünkü ne yapacağım tanımadığım kadının yemeğini ben niye yapıyorum abi?
Ama
o yaştayım.
Onu tutunmaktan başka hiçbir çaresi yoktu ki.
Tamam yine tutun ama bu kadar hizmet etmene gerek yok. Biraz daha ben asi takılırdım diye düşünüyorum. Yani, ve sonuçta kimsesizsin abi. Evet.
Bence.
Ama ben orada kimsesiz bir haldeysem tabii ki anneanneye tutunursun. Çünkü o yaşlarda yanında biri olmak zorunda. Sana biri bakmak zorunda ama okumaktan da vazgeçiyor mesela. Sağır kör taklidi yaparak okumuyor mesela.
Ama bence onun mantıklı olmadığını düşünerek yaptığı bir şey bu. Yani bence iş yapmasının sebebi şu. Bir şekilde hayata tutunmak istedi ve savaşın bitireceğini düşündü. O yüzden kardeşini bulacağı için kendini geliştirmek istedi. Yani aslında her şeyi yine ailesi için yaptı orada.
Yine ailesi için yaptı ve aslında şöyle de bir şey var. orada güzel sözleri ya da küfürleri antrenman olarak kendine yediriyor ya. Hani bir insan sana küfür ettiğinde ya da güzel bir şey söylediğinde bir duygu hissetmemek için. Bunların antrenmanını yapıyor. Kitabın sonunda da kardeşiyle baş başa geldiğinde aslında kardeş ona kötü şeyler söylüyor. İnanmıyor. Aslında bunlara alışık.
Evet.
O ana kadar Lucas'ın kimse kalbini kıramıyor. Çünkü bunların hepsini antrenman. Kimse canını yakamıyor. Ama kardeşinin dedikleri intihara sürüklüyor.
Evet.
Aslında ne kadar antrenman yaparsan yap, o kötü söz sevdiğinden gelirse yapacak hiçbir şey yok yani.
Yani zaten Klaus onu kabul etmeyince artık bir yaşam amacı olduğunu düşünmüyor bence ve bu sebepten intihar ediyor. Ya yani Klaus kabul etseydi bence intihar etmeyecekti zaten. Ama kitabın sonunu değiştirmek istemezdim. Yani bence bu kitap böyle bittiği için bu kadar iyi bir kitap.
Kitabın sonu güzel bitse bu kadar mutlu olmazdım.
Evet, ben de olmazdım. Tatmin olmazdım yani. Çünkü gerçekçi gelmezdi.
Sonunda son cümle, kitabın son cümlesi, tren iyi fikir. Bayıldım
evet,
mesela.
Bence de. Yani şeyi merak etmiyorsunuz. Klaus ve Lucas şöyle yapsaydı ne olurdu? Evet, bunu merak ediyorsunuz. Merak etmediğiniz şey bundan sonra mesela Klaus nasıl bir hayat geçecek çok da merak etmedim. Çünkü belli yani bunu veriyor aslında. Hikayenin tam olarak nasıl biteceğinizi kafanda kurabiliyorsunuz.
Peki Klaus yerinde olsan nasıl bir yöne evrilirdin?
Ya ben duygusal biri olduğum için kabul ederdim herhalde Lucas'ı. Çünkü o da içten içe aslında onun kardeşi olduğunu biliyordu.
Biliyor zaten daha gelmeden kardeşi yoldayken kardeşim geliyor diye bahsediyor. Yani aslında şüphesi yok kardeşi olduğunda. Çünkü ikizler birbirini tanıyor. Senin de ikizin var bu arada.
Evet.
Yıllarca Ali'yi görmesen bundan 40 yıl sonra Ali'yi bir sokakta görsen tanımaz mısın?
Ya tanım ya bilmiyorum. Şimdi hissetmesi farklı bir şey bunu içten.
Tanımasan bile fiziksel olarak bence hissedersin.
Bilmiyorum açıkçası. Ama zaten şöyle bir kabul etmemesinin de mantıklı başka bir sebebi. Zaten artık yabancılar yani. 4 yaşında ayrıldılar ve 55-60 yaşında bir araya geliyorlar. Ne kadar üzülürlerse üzülsünler artık yabancılar birbirlerini, hayatlarını, ömürlerini birbirlerinden tamamen ayrı geçirdiler.
Ama
ne kadar eskisi gibi olabilirler ki?
Aradaki 45 yıl boyunca da sürekli aslında birbirlerini düşündüler ama.
Düşündüler ama bu kendi hayallerini düşündükleri. Mesela Lucas Klaus'u düşündü ama bu kendi hayalinde kurduğu Klaus'tu. Aslında gerçek Klaus'u hiç tanımadı ki.
O zaman da şöyle düşünmen gerekiyor. Sen kendi ikizinle örnek ver. Kendi ikizini hiç tanımadın. Eninde sonunda tanımadığın da olsa yani canın kanın. Ben onunla zaten eski samimiyetini kur demiyorum. Ama sonuçta yanına almaz mısın?
Evet alırım tabii
ki. Burada sadece zaten bir kıskançlık var.
Evet.
Anne zaten sürekli Lucas olsaydı daha iyi yapardı. Lucas olsaydı daha iyi yapardı diyor. Sırf anne Lucas'ı görünce Lucas'a odaklanmasın. Sırf arada kalmasın, ezilmesin, eskimesin diye Klaus reddediyor bence. Sadece sırf amaç bu yani. Sonuçta bir sevgisizlikten, merakından değil. Sadece anneyi düşünerek bence bu hareketi yapıyor.
Olabilir evet, bu da mantıklı bir sebep. Yani çıkarım yapılabilecek çok fazla nokta var
gerçekten. Çok şey var, konuşabilecek çok şey var.
O yüzden kitap bittiğinde her şey insanın kafasında oturuyor ve siz düşündükçe diyorsunuz ki aa böyle bir şey de vardı kitapta. Yani her şey, birinci ve ikinci kitapta okuduğunuz her şey en sonunda bir noktaya bağlanıyor ve hepsi çok mantıklı noktalar.
Ama kitapta zaman muhabbeti olmadığı için çok da kafa karışıyor aslında. Çünkü bir bakıyorsun 50 yaşında bir bakıyorsun 15 yaşında.
Ya sürekli şey diye düşündüm. Şu anda bir rüyayı mı anlatıyor?
Bir de rüyalar
kurgu
var.
Kurgu mu? Evet rüyalar da var. Kurgu mu yoksa genç mi yaşlı mı hangi ikizi anlatıyor? Üçüncü kitap gerçekten çok beyin yakan cinsten. Ve okurken çok düşüne düşüne okumanız lazım. Yoruyor yani ilk kitaba kıyasla.
Bir de aslında ben bir yerden sonra şeyi fark ettim. Kurgu Klaus'un baş harfi C.
Evet.
Gerçek Klaus'un baş harfi K.
K evet evet aynen.
Ya okunuşları aynı ama baş harfleri farklı. Yani bir yerden sonra kitaba kendini verdiğinde buradan yakalayabiliyorsun aslında aynen. O an kimi anlattığını. Bu bölümün de sonuna geldik. Bu kitabı Nisa bana önerdiği için Nisa'yla beraber çektim ama konu kalma muhabbet değil gibi ne diyorsun?
Bence güzel bir fikir.
En iyi dinleyenim kız arkadaşım doğal olarak. Arada bazı bölümlerde başkalarının da konu kalsın falan güzel bir
konsept olabilir evet.
Geldiğin için teşekkür ederim.
Ne demek rica ederim.
Diğer bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın.